Evet, eski antlaşma İsa Mesih'i nasıl gösteriyor? Eski antlaşma bizleri İsa Mesih'e nasıl yönlendiriyor? Evet, Nuh'un tufanının Mesih merkezci olduğunu nasıl biliyoruz? Evet, İsa Mesih'in eski antlaşma hakkında söylemiş olduğu şu sözlere bir bakalım. Luka 24, 27, 44, 45'te şöyle diyor. Sonra Musa'nın ve bütün İsa Mesih'in kendisi bunları söylüyor. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerekir demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı diyor. Yuhanna 5:39'da da şöyle diyor. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır diyor. Evet, bugün tufan konusuna bakacağız. Size başka bir soru sorayım. Tufan olayındaki ana tema neydi? Yani tufanın büyük resmini görebiliyor musunuz? Bu tufan olayını okuduk. Bütün onunla ilgili geçen bütün bölümlere baktık. Burada ana resim nedir? Bizim için ne çizilmek isteniyor? Bununla ilgili Gerhardus Voss şöyle diyor. Bu kozmik olayın açılımı hem negatif hem de pozitif sonuçlar doğurmuştur. Birincisi, negatif olarak tufan dünyayı yıkıma uğratmıştır. Bu Tanrı'nın yıkıcı bir yargısıydı. İkincisi de pozitif olarak yeni bir dünya düzeninin kurulmasıydı. Birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Evet, tufan yaratılışın iptaliyle ilgili bir olaydır. Yaratılışın iptalidir. Yaratılış 6 insanların dünyada çoğalmaya başladıklarını söyleyerek başlıyor. İnsanlar dünyada çoğalmaya başlıyorlar. Bu şekilde başlıyor. Yaratılış 1'de verimli olun, çoğalın açıklamasının sonucu olarak insanlar çoğaldıkça çoğalıyor. Nüfus arttıkça artıyor. Bu bölümlerde günaha düşüşten sonra olanları görüyoruz. Günaha düşüşten sonra olanları teker teker okuyoruz. Altıncı bölümde ise kötü bir durumun nasıl daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Günahın insanları nasıl daha da yozlaştırdığını okuyoruz. Yaratılış 6:2'de şöyle diyor. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler diyor. Burada tabi ilahi varlıklar olarak çevrilmiş olan kelime İbranice aslına göre Tanrı'nın oğulları olarak çevrilmeli. Evet, ilahi varlıklar diye okuduğumuz ifade aslında Tanrı'nın oğulları olarak çevrilebilir veya çevrilmeli. Tanrı'nın oğulları kimlerdi? Şeytten gelen, tabi şit diye çevrilmiş bizim kitapta, şeyt diye okuyabiliriz. Şeytten gelen tanrısal olan ve kadının tohumu olanlar anlamına geliyor. Evet, yani ilahi varlıklar olarak çevrilen, yani Tanrı'nın oğulları diye çevirmemiz gereken budur. Tanrı'nın oğulları, şeytten gelen tanrısal olan ve kadının tohumu olanlar anlamında açıklanıyor. İnsan kızları tanrısallıktan uzak, Kayin'den gelenlerdir. İnsan kızları tanrısallıkla hiçbir alakası olmayan Kayin'in soyundan gelenler. Doğrudan Kayin'den gelenler. Yani yılanın tohumu olanlar olarak açıklanıyor. Tanrı'nın oğulları insanın kızlarıyla evlendiler. Evet, Tanrı'nın oğulları, yani bu ilahi varlıklar diye çevrilen aslında Tanrı'nın oğulları, yani şeytten gelenler yani kadının tanrısal olanlar, Tanrı'yı yüceltmek için yaşayanlar, kadının tohumundan gelenler, yılanın tohumundan gelenlerle, yani Kayin'den gelenlerle, tanrısallıktan uzak olanlarla evleniyorlar. Tanrı'nın oğulları insanın kızlarıyla evlendi ifadesi bu anlama geliyor. Durumu bu şekilde açıklayabiliriz. Yani şu şekilde anlatabiliriz. Şeyt'ten gelenler Mesih'i kültürle karıştırdılar. Hristiyan kültürüyle dünyasal bir kiliseye sahip oldular. Bir kültüre kurtuluş müjdesini verirken o kültürdekiler gibi davranırsak işte bizim de sonumuz şeytin oğulları gibi olur. Onların sonu gibi olur. Veya şeytin oğullarının sonu gibi olur. Bu olay farklı bir düşüş olarak burada tanımlanıyor. Yaratılış 6:2 şöyle diyor. Tanrı'nın oğulları insan kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar diyor. Ve tabii bu yeni çeviriydi. Eski çeviride şöyle diyor ve kadın gördü ki, pardon, Yaratılış 3:6'da yine eski çeviri. Her ikisini de eski çeviriden okuyorum. Yaratılış 6:2 okuyordum. Şimdi 3:6'da şöyle diyor. Ve kadın gördü ki ağaç yemek için iyi, gözlere hoş ve anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı. Ve onun meyvesinden aldı ve yedi ve kendisiyle beraber kocasına da verdi. O da yedi. Tanrı'nın oğulları insan kızlarının güzel olduklarını gördüler. Aynen kadın ağacın meyvesinin gözlere hoş olduğunu gördü dediği gibi Yaratılış 3:6'da, Yaratılış 6:2'de de Tanrı'nın oğulları insan kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar diyor. Aynen Havva'yla, Adem'le Havva'nın onun meyvesinden aldı ve yedi ve kendisiyle beraber kocasına da verdi. O da yedi dediği gibi. Evet, Tanrı'nın cevabını 3. ayette görüyoruz. İnsanın ömrü 120 yıl olacak diyor. Neden? Çünkü Rab gördü ki yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi. Ve Rab yeryüzünde adamı yaptığına tövbe etti ve yüreğinde acı duydu diyor Kitab-ı Mukaddes çevirisi. Evet, Musa insanların diliyle halkın anlayacağı şekilde Tanrı'nın günahtan ne kadar nefret ettiğini anlatıyor. Ama dikkat edin, özellikle insanların anlayacağı bir dilde, insanların diliyle o halka Tanrı'nın günahtan ne kadar çok nefret ettiğini anlatırken böyle bir dil kullanıyor. Tanrı pişman oldu, Tanrı tövbe etti, Tanrı yüreğinde acı duydu, Tanrı bir ah etti insanın günahını gördüğünde şeklinde anlatıyor. Burada Tanrı üzüldü, pişman oldu veya tövbe etti gibi sözler söylerken halkın Tanrı'nın günaha karşı olan tutumunu anlamaları için özellikle böyle bir dil kullanıyor. Kullandığımız dil, kullandığımız lisan, hangi lisan olursa olsun Tanrı'nın bu duygularını anlatacak kadar gelişmiş bir dil olamaz. Tabii ki yani çok ileri seviyede gelişmiş bir dille biz o zamanın halkına Tanrı'yı anlatacak olsaydık anlamazlardı. Musa burada onların anlayacağı bir dille Tanrı'nın pişman olduğunu söylüyor. Tanrı'nın tövbe ettiğini söylüyor. Tanrı'nın acı çektiğini söylüyor insanın günahından dolayı. Evet, artık Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. İşte bundan dolayı Tanrı göklerin altında soluk alan bütün canlıları tufanla yok edeceğini söylüyor. Soluk alan bütün canlıları tufanla yok edeceğini söylüyor. Tanrı Yaratılış 2'de insanlara vermiş olduğu soluğu, yani bu nefesi artık geri alacaktı. Dediğim gibi yaratılış burada evet, tufan yaratılışın iptaliyle ilgili bir olaydır dememin sebebi bu. Tanrı insana vermiş olduğu, yaratılış 2'de yaşayanlara vermiş olduğu bu soluğu alıyor. Yeryüzünde Tanrı'nın havasını soluyan hiç kimse kalmaması için o kadar büyük bir tufan yolladı ki en yüksek dağlar bile su altında kaldı. Evet, yaratılış 7-19. Sular öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı diyor. Ve böylece herkes ve her şey öldü. 7. bölüm 21, 22, 23'te herkes ve her şey öldü diyor. Bu şekilde yaratılış iptal edilmiş oldu. Petrus o zamanlar var olan dünyanın yok olduğunu anlatıyor. Şöyle diyor. 3:16'da 2. Petrus 3:16'da şöyle diyor. Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Öyle ki kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve kurtarıcımız Rabbin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler. Ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu diyor Petrus. Evet. Fakat Tanrı'nın bir vaadi vardı. Yılanın başını ezecek olan kişi kadının tohumundan gelecekti. Hatırlıyor musunuz? Yaratılış 3:15'te yılanın başını ezecek kişi adam bu kadından gelecekti. Tek kadından gelecekti. Tanrı tufanla yılanın başını ezmiş mi oluyordu? Tufanla herkesi öldürerek yılanın başını ezmiş mi olacaktı? Hayır, değil mi? Hikayemiz burada tamamlanmış olmuyor. Evet, hikayemiz burada tamamlanmış mı oluyor? Hayır. Tufan aslında yeniden yaratma eylemidir. Tanrı insanlardaki soluğu alarak onları öldürmüştü. Bu yıkımdan Tanrı yeni bir dünyanın doğmasını sağlıyor. Tanrı bu büyük trajediden iyilik çıkarıyordu. Tanrı insanı günahıyla birlikte öldürüyor. Bütün insanlığı yok etmiyor tabii. Ama Tanrı bu büyük trajediden iyilik çıkarıyor. Tam ölüm anında yaşam bulunuyor. Yargı anında merhamet bulunuyor. Ve Tanrı burada Nuh'u hatırlıyor. 8. bölüm 1. ayette sonra Tanrı Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı diyor. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Evet, burada buradaki yeni başlangıçlara dikkat edin. Her şey yeniden başlıyor. Hatta zaman bile yeniden başlıyor. Şöyle diyor, 1. ayın 1'inde yeryüzündeki sular kurudu. 1. ayın 1'inde yeryüzündeki sular kurudu. 8:13'te. 8:1 şöyle diyor, yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı. Yaratılış 1:2'de de şöyle diyordu. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Yani yaratma eylemi sırasında Tanrı'nın ruhu suların üzerinde süzülüyordu. Burada da tufanın 150. gününde Tanrı yeryüzünde bir rüzgar estiriyor. Dikkat ettiniz mi? Tabii bu rüzgar öylesine çıkan bir rüzgar değil. Rüzgar kelimesi için kullanılan İbranice kelime yaratılış 1-2'de kullanılan ruh kelimesiyle aynı kelime. Rüzgar kelimesini rüzgar olarak çeviriyoruz. Tanrı'nın estirdiği rüzgar. Yaratılış 1-2'de ruh diye çevirdiğimiz kelimeyle aynı kelime. Ruah veya ruha veya ruah diyoruz buna. Türkçedeki ruh kelimesine çok benziyor. Bu rüzgar da böyle bir rüzgar. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde ve tüm yeryüzünde süzülüyordu. Tufanın 150. gününde Tanrı'nın ruhu rüzgar gibi tüm o suların üzerinde süzülerek o suların artık alçalmasına neden oluyor. Alçalmasını sağlıyor. Musa özellikle bu kelimeleri kullanarak Tanrı'nın eylemini burada bize anlatıyor. Tanrı'nın yeniden yaratma eylemini bizlere anlatıyor. Ve böylece Tanrı yeniden yaratıyor. Aden'de yaptığı gibi insanlarla yeniden bir anlaşma yapıyor. Antlaşmasını yeniliyor. Tanrı'nın Adem'le Aden'de yapmış olduğu antlaşmaya eylem veya işler antlaşması diyoruz. Tanrı Adem'le Aden'de işler antlaşması yapmıştı. Burada tufandan sonra lütuf antlaşmasının evrensel anlamda devam ettiğini görüyoruz. Evet, tufandan sonra Tanrı'nın lütuf antlaşması devam ediyor bu tufandan sonra. Evet, Tanrı tüm yaratılışla antlaşma yapıyor. Tüm yaratılış, hayvanlar ve insanlarla bir antlaşma yapıyor ve antlaşma için bir işaret veriyor. Bu sefer antlaşmanın işareti olarak gök kuşağı işaretini veriyor. Yaratılış 9, 9'dan 17'ye şöyle diyor: sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikte bütün canlılarla, kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, gemiden çıkan bütün hayvanlarla antlaşmamı sürdürmek istiyorum. Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim. Yani antlaşmamı sürdüreceğim ne demek? Daha önceden bir antlaşma yaptığına işaret ediyor, değil mi? Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını: sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek antlaşmamın belirtisi şu olacak. Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse, sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım antlaşmayı anımsayacağım. Canlıları yok edecek bir tufan bir daha olmayacak. Ne zaman bulutlarda yay görünse ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek geçerli antlaşmayı anımsayacağım. Tanrı Nuh'a kendimle yeryüzündeki bütün canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın belirtisi budur dedi. Evet, göklere gelmiş olduğu yayım diye bahsettiği gökkuşağı bu antlaşmanın işareti oluyor. Evet, Tanrı tufanla başlattığı yargısını bir kenara bırakıyor ve artık merhamet göstermeye başlıyor. Halkına merhamet gösteriyor. Evet, tufan bir şekilde bizleri Mesih'e yönlendiriyor. Tufan bizi nasıl Mesih'e yönlendiriyor? Üç şekilde Mesih'e yönlendiriyor. Birincisi, tufan tek bir adam tarafından kurtulacağımıza işaret ediyor. Tufan tek bir adam tarafından kurtulacağımıza işaret ediyor. Yaratılış 6, 8, 9, 8, 1, Romalılar 5 ayetlerine bakabilirsiniz. Nuh'un imanından dolayı tüm ailesinin kurtulduğunu görüyoruz. İbraniler 11, 7 şöyle diyor: İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı. Ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. Biz de tek adama iman ediyoruz. Aynı şekilde Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. İkincisi, yani tufan bizleri nasıl Mesih'e yönlendiriyor sorusunun ikinci cevabı. Tufan vaftizin yenilenmesini simgeliyor. 1. Petrus 3.21 şöyle diyor, bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor diyor. Evet, tufan suları Nuh'u ve ev halkını Tanrı'nın düşmanlarından nasıl ayırdıysa, Kızıldeniz de İsrail halkını Tanrı'nın düşmanlarından öyle ayırmıştır. Aynı şekilde vaftiz suları da bizleri dünyadan ayırmaktadır. Üçüncüsü, tufan her şeyin yenilenmesini simgeliyor. Her şeyin yenilenmesi anlamına geliyor. 2. Petrus 3:7-13'te şöyle diyor. Şimdiki yer ve göklerde şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rab'bin gözünde bir gün, bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.